Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Türkiye'nin sıcak gündemini değerlendirmek, gelişmeleri ve olan yaşananları sizlere aktarmak üzere karşınızdayım. Türkiye gündeminde özellikle koronavirüs salgınının yeniden tırmanışa geçmesi, vaka ve vefat sayılarının artmasıyla birlikte endişeli bir süreç başladı diyebiliriz. Şöyle ki bugün açıklanan son rakamlar yine teşhis konulan hasta sayısının 1500'ün üzerinde olduğunu, vefatlarında 60'ın üzerinde gerçekleştiğini gösteriyor. Tabii verilerle ilgili tartışmalar da devam ediyor. Bir taraftan bu verilerin gerçeği yansıtmadığı, vaka sayısının, vefatların çok daha fazla olduğunu öne süren açıklamalar geliyor. Gerek muhalefet partilerinden, gerekse Türk Tabipleri Birliği'nden, ama diğer taraftan da bir gerçek var. Türkiye yeni bir koronavirüs salgını dalgasıyla karşı karşıya. Sonbahar yaklaştıkça da bu dalganın daha da büyümesine yönelik endişeler artıyor. Tabii asıl sıcak gündem dış politikada bu hafta yaşanacak. Çünkü 24-25 Eylül'de Avrupa Birliği liderleri Türkiye'ye yönelik Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerginlikler sonrasında yaptırımları ele alacaklar. Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa Avrupa Birliği'ne başvurmuşlardı. Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki girişimleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını istemişlerdi. Bunun öncesinde bir takım temaslar oldu. Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz hafta toplandı. Doğrudan bir yaptırım tavsiyesi kararı almadı. Ancak Türkiye'yi diyalog yoluyla sorunları çözmeye çağırdı. Aynı şekilde NATO'nun girişimleri oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron baştan itibaren çok sert bir tutum takınmıştı Türkiye'ye karşı. Fakat son 1-2 gün içerisinde daha yumuşak paylaşımlar ve son olarak da bir Türkçe mesaj paylaştı ve Türkiye'yi yine diyaloğa çağıran bir çağrı gerçekleştirdi. Bu çağrıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da nispeten yumuşak tonda, önceki açıklamalarıyla kıyaslandığında yumuşak tonda bir cevap geldi ve Türkiye'nin diyaloğa zemin hazırlamaya, imkan yaratmaya hazır olduğunu dile getirdi. Dolayısıyla yaptırımların gündeme gelmesi Türkiye'nin tavrını yumuşatmış gibi görünüyor diyebiliriz. Böyle bir yorum yapılabilir. Çünkü Oruç Reis sondaj gemisinin Antalya Limanı'na çekilmesi konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kesinlikle geri adım yok. Gemiyi biz bakım için limana çektik derken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise diyaloğa zemin hazırlamak için Yunanistan'ın en azından bu adımımızı dikkate alması, diyalog sürecinin başlamasına imkan tanınması için bu adımı attık demişti. Dolayısıyla iktidarın kendi içinde de böyle bir çelişkinin yaşandığını söyleyebiliriz. Fakat olası yaptırımların zaten mevcut ekonomik koşullarda oldukça zorlu bir süreç yaşayan Türkiye için pek de olumlu sonuçlar yaratacağını söylemek zor. Dolayısıyla liderlerin de muhtemelen diyaloğa yeni bir şans tanımak için 24-25 Eylül'deki toplantılarda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin ağır yaptırım taleplerinin aksine belki bir süre daha bekleyelim görelim yönünde bir karar vermesi pek de sürpriz olmayacak gibi görünüyor. Bunun yanı sıra tabii bölgede başka gelişmeler de yaşanıyor. İsrail ile Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan normalleşme ve barış anlaşmalarına da Türkiye tepki gösterdi. Bu anlaşmaların yok hükmünde olduğunu ve kınadığını dile getirdi. Bu iki ülkeyi İsrail ile ilişkiye girerek Filistin davasına ihanet ettiklerini öne sürdü. Ama diğer taraftan baktığımızda Türkiye 1949 yılından bu yana İsrail ile siyasi ve diplomatik ilişki kuran ilk Müslüman ülke konumunda. Dolayısıyla İsrail ile ilişkiye girdi diye bir başka ülkeyi kınayabilecek pozisyonu yok. Kaldı ki bir dönem ilk anlaşma imzalandığında Birleşik Arap Emirlikleri ile büyükelçilerin çekilmesi, diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde bir ifade ortaya atmıştı. Türkiye Dışişleri Sözcülüğü ve Cumhurbaşkanlığından bu yönde bir eğilim dile getirilmişti. Ama sonrasında bu adım atılmadı. Tabii İsrail ile her ilişkiye giren Arap ülkesini diplomatik ilişkileri kesmek Türkiye'yi bölgesinde daha da yalnızlaştıracaktır, tecrit edecektir. O yüzden ben hükümetin bu tepkilerle kalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla daha ileri adımlar atmak, İsrail'le anlaşma imzalayan her ülkeyle diplomatik ilişkiyi kesmek gibi bir tavrın pek gerçekçi olmayacağını düşünüyorum. Diğer taraftan Libya'da gelişmeler var. Libya'da Türkiye'nin desteklediği Trablus yönetiminin başındaki Sarraç istifa edeceğini açıkladı. Bu da tabii Libya'daki süreci farklı bir boyuta taşıyabilir. Ama diğer taraftan baktığımızda siyasette bir takım hareketlilikler var. Yine içeride gergin söylemler geliyor iktidar cephesinin bir kanadından. Örneğin Devlet Bahçeli işte hafta içerisinde yaptığı açıklamada Türk Tabipler Birliği'ni hedef aldı bu defa. Daha önce baroları hedef almıştı. Ondan sonra idam cezasını gündeme getirmişti. Şimdi de Türk Tabipler Birliği kapatılsın dedi, yöneticileri yargılansın, burası bir ihanet ve zillet odağı haline gelmiştir dedi. Tabii Bahçeli'nin bu sözlerine özellikle şu salgın döneminde sağlık çalışanlarının, doktorların aylardır çok büyük özveriyle hayat kurtarmaya çalıştıkları süreçte böyle bir çıkış çok geniş kesimlerden tepki aldı. Sadece muhalefet partilerinin değil, toplumun da geniş kesimlerinden tepki aldı. Ancak Bahçeli bu konuda ısrarlı bir açıklama daha yaptı ve yine bu Türk Tabipler Birliği'ne yönelik söylemlerini sürdürdü. Ama anlaşıldığı kadarıyla gündem değiştirmek ve buradan bir siyasi nema elde etmek amaçlı bu çıkışta pek umduğu getiriyi Cumhur İttifakı'na ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne sağlayamayacak. Çünkü Metropol Araştırma Şirketi'nin açıkladığı son ankette MHP-AKP'nin oy toplamı %38'e kadar gerilemiş durumda. Hatta MHP'nin oyları %7,5'a inmiş görünüyor. O yüzden bu sert söylemler, işte tehdit söylemleri, işte onu asalım, bunu keselim, orayı kapatalım, burayı bitirelim yaklaşımı toplumda artık karşılık bulmuyor. Nitekim Anayasa Mahkemesi hafta içerisinde milletvekili düşürülen Enis Berberoğlu'na hak ihlali konusunda oy birliğiyle karar verdi. Şimdi Enis Berberoğlu'nun tekrar milletvekilliği iade edilecek mi edilmeyecek mi tartışması var. Ama bir başka kararında da Anayasa Mahkemesi şehirler arası yollarda gösteri, yürüyüş, protesto eylemi yapmayı yasaklayan yasa hükmünü iptal etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buna tepki gösterdi. İşte Anayasa Mahkemesi Başkanı korumaları olmadan bakalım kendi aracıyla işe gidip gelebilecek mi dedi. Tabii bu da aslında kendi içinde bir çelişkiydi. Çünkü halkın can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü olan İçişleri Bakanı şayet Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı sen korumalar olmadan sokağa çıkamazsın, can güvenliğin yok diyebilecek derecede bu karardan ötürü eleştirebiliyorsa o zaman bakanın ve hükümetin kendi güvenlik politikalarını bir anlamda sorgulamaları ve bunda başarılı olamadıklarını itiraf ettiklerini de söylemek mümkün. Ekonomiye gelelim isterseniz. Ekonomiye baktığımız zaman Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklandı. Haftanın en önemli gelişmesi oydu. Merkez Bankası her ay reel sektör temsilcileriyle, sanayicilerle, banka ve finans temsilcileriyle, profesyonel yöneticilerle bir anket yapıyor. Bu anketin sonuçları açıklandı. Beklentiler yıl sonunda dolar kurunun 7,60'a, gelecek yıl ise 8 liraya, 7,90'ın üzerine çıkacağı yönünde. Enflasyonun yine yıl sonunda %11,5 düzeyinde ve çift haneli olacağı beklentisi ağırlık kazanmış durumda. Faizlerin, iktidarın Merkez Bankası'nı faizleri düşürmeye zorlaması, tek hanede faizin kalacağını iddia etmesine karşı reel sektörün ve finans sektörünün beklentisi devlet iç borçlanma senetlerindeki faizin çift hanede ve %11 düzeyinde olacağı yönünde ve büyüme hızı beklentisi de hükümetin iddia ettiği gibi 3. ve 4. çeyrekte pozitif büyümeyle yılın yine pozitif büyümeyle kapatılacağı yönünde değil, tam aksine -1,5 Türkiye ekonomisinin daralacağı, küçüleceği yönünde bir beklenti ağırlık kazanmış durumda. Bu da Cumhurbaşkanı'nın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın işte ekonomi yükselişe geçti, dönüşüm başladı, ekonomi pik yapıyor her alanda gibi iddialarının aksine ekonominin içinde olan gerçek aktörlerin, sektör temsilcilerinin, iş adamlarının, sanayicilerin, bankacıların bunun tam aksini düşündüğünü gösteriyor. Dolayısıyla hedefler Türk lirasının daha fazla değer kaybetmesi, enflasyonun daha fazla yükselmesi, faizlerin tırmanması ve büyümenin de negatifte kalması şeklinde beklentileri yansıtıyor. Ayrıca Moody's'in önceki hafta Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinden sonra ikinci hamle geldi bu hafta. Moody's bu sefer de 12 Türk bankasının kredi notunu düşürdü. Ayrıca aralarında Koç Holding, İş Bankası, Şişecam, Anadolu grubu gibi önde gelen holding ve şirketlerin bulunduğu 8 şirketin de kredi notunu aşağı çekti. Bu da önemli bir handikap çünkü yurt dışından kaynak temin etmek, finansman sağlamak konusunda Moody's'in bu not indirimleri hem Türkiye hazinesini hem de Türk bankalarını ve özel sektörünü oldukça sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıya bırakacak. Borçlanma maliyetleri yükselecek, risk puanları artacak. Bu da sonbaharda Türkiye'yi daha zorlu bir ekonomi sürecinin beklediğini gösteriyor bizlere. Evet, sizlere şimdilik aktaracaklarım Ankara'dan böyle. Türkiye gündemindeki sıcak gelişmeleri yeniden ele almak, değerlendirmek, perde arkasını ve içeriklerini analiz etmek üzere ben Zülfikar Doğan. Tekrar karşınızda olacağım. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili Ahval dinleyicileri.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.